Ayrım 4, sayfa 35, 4. bölüm, Claire. Bir travma ya da acı karşısında hepimiz farklı şekilde davranırız. En azından terapistim Margaret öyle söylüyor. Bazı insanlar acısını dışa vururken bazıları onu içinde yaşar. Yani acısını içine, derinlere bir yere atar ve orada demlenip büyümesine izin verir. İşte ben de geçtiğimiz o korkunç Mayıs ayından beri böyle yapıyordum. Öte yandan Ethan, üzüntüsüyle onu dışa vurarak başa çıkıyor gibi görünüyordu. Kendini işine vermişti. Bol bol viski içiyordu. Geç saatlere kadar dışarıda arkadaşlarıyla takılıyordu. Ki bu arkadaşların geçen yıl onun için hiçbir anlam ifade etmediğini eklemem gerekir. Ve bir de Mart ayında bir hevesle aldığı kırmızı BMW'si vardı. Margaret, bütün bunların onun acısıyla bir ilgisi olduğunu söylüyordu. Onu ofisin önünde, o üstü açık arabaya binerken gördüğümde gözlerim yaşlarla dolmuştu. Beni rahatsız eden şey ona harcadığı para değil, seçimiydi. Ethan havalı, kırmızı bir BMW'ye binecek türden bir adam değildi. Benimle haftalık randevularıma gelmesi için onu ikna etmeyi denemiştim. Birlikte geçmişimiz hakkında konuşabilirsek, ikimiz de o hiç yaşanmamış gibi davranmayı bırakabilir ve karşımızdaki her ne ise onunla yüzleşmeyi öğrenebiliriz diye düşünmüştüm. Ethan ise başını iki yana sallayıp ben deli doktoruna gitmem diye cevap vermişti. Böylece yollarımız ayrıldı. Fakat aramızdaki aşk kaybolmamıştı. Bunu konuşmadığımız anlarda unutma huyum olduğunu bildiği için sabahları diş ipini lavaboya bıraktığı ya da her iyi geceler dediğimde gözlerini benimkilerden ayırmadığı zamanlar hissedebiliyordum. Ancak aramızdaki boşluk bir kanser gibi büyüyordu ve bunun artık kontrol edilemeyecek kadar yayılmış olduğundan korkuyordum. Görünen o ki evliliğimiz hızla bir sona doğru ilerliyordu. Asansörden indiğim sırada "Günaydın Claire," dedi binamızın kapı görevlisi olan Jean neşeyle. "Şu havaya inanabiliyor musun? Trenç kotumun kemerini biraz daha sıkarken yukarı çıkıp üzerimi değiştirsem mi diye düşündüm. Gidip birer eldiven ve atkı, baldırlarıma dek uzanan çizmelerime baktım. Belki bir çifte kar botu giyebilirdim. Hiç değilse karda kaymayacak bir şey seçmem gerekirdi. Ama spor ayakkabılarımı bağlamaya katlanamıyordum. Onları kazadan beri giymemiştim ve tekrar giyecek cesareti bulamıyordum. Henüz değil. Mayıs ayında kar fırtınası," dedim Jean'e. Binanın çift kanatlı kapısından dışarı bakıp başımı iki yana sallayarak "Neden burada yaşıyorum ki sanki?" Jean gülümsedi. "Yeterince sıkı giyindiğini düşünüyor musun?" diye sorarak sokağa işaret etti. Dışarısı buz gibi. O olaydan beri Jean dahil herkes benimle küçük kayıp bir koşmuşum gibi ilgileniyordu. "Çok üşüdün mü? Çok mu terledin? Sence hava karardıktan sonra köşe başındaki markete yürümen güvenli olur mu?" Onun bu ilgisine hem minnet duyuyor hem de bir o kadar sinir bozucu buluyordum. Acaba sırtımda, dikkat, bedenen ve aklen kendime yetemiyorum, lütfen bana yardım edin, yazan kocaman bir tabela mı asılıydı? Ancak Jean'i suçlamıyordum. Başımın çaresine bakarım, dedim kendime güvenerek, yapmacık bir gülümsemeyle. Kaliforniya'dan gelmiş olabilirim ama ofise varana dek soğuk ısırığından nasıl korunacağımı bilecek kadar kuzeybatı kışı geçirdim. Yine de diyerek cebinden bir çift eldiven çıkardı Jean. Şunları giy, yoksa ellerin donar. Biraz tereddüt etsem de mavi beyaz yün ipliğinin düzensizce buluşmasından oluşan eldivenleri kabul ettim. Teşekkür ederim, dedim. Eldivenleri sadece onu hoşnut etmek adına takmıştım. Güzel, dedi Jean. Artık güzel bir kar topu fırlatabilirsin. Kapıdan çıkıp ayaklarımı 8 santimetre derinliğindeki kara batırdım. Ayak parmaklarım soğuğu anında hissetmişti. Neden yün çoraplar giymedim ki? Kardan adam yapmakla uğraşan bir grup çocuğu saymazsak sokaklar boştu. Kafe Lavanto açık mıdır? En sevdiğim kafeye gitmek için bir sürü blok yürüme düşüncesinden nefret etsem de krem şanti ile karıştırılmış sıcak kakaonun bu çabaya değeceği sonucuna vardım. Ayrıca canım henüz ofise gitmek istemiyordu ve bu gezintiye araştırma süsü verebilirdim. Fırtına hikayesi araştırması. 20 dakika sonra kafenin kapısının kilitli olduğunu gördüğümde verdiğim karara ve ayaklarımı iki buz kalıbına döndürmek üzere olan sırılsıklam çizmelerime lanet ediyordum. Claire, arkamı döndüğümde Cafe Lavanto'nun sahibi Dominic'in bana doğru yürüdüğünü gördüm. Uzun boylu, kahverengi saçları ve nazik bir gülümsemesi olan Dominic'i oldum olası kahve tezgahının arkasına yakıştıramazdım. Tıpkı üniversitedeki İngiliz edebiyatı profesörümün aynı zamanda dövmecilik yapması gibi, bu da birbirine hiç uymayan tarzda eşleşmelerden biriydi. "Şükürler olsun," dedim kapıya yaslanarak. "Buraya kadar bunlarla yürüme hastasını yaptım," diyerek ayakkabılarımı gösterdim. "Ve sanırım ayaklarım artık geri dönemeyecek kadar donmuş durumdalar. Burada biraz buzlarını çözmemin mahsuru var mı?" Normalde sabahın bu saatlerinde insanlarla dolu olması gereken sessiz, sakin ön masalara göz gezdirdim. Sanırım şehrin tamamen kepenk kapatacağını beklemiyordum. "Siddle'ı biliyorsun," dedi Dominic gülümseyerek. "Birkaç kar tanesi ortalığı velveleye vermeye yeter de artar." Kafenin anahtarını çıkarmak için siyah, deri omuz çantasına uzandı. "Buraya gelebilen tek kişi benim. Otobüsler sefer yapmıyor. Arabalarsa fena kayıyor. İkinci bulvardaki zincirleme kazayı gördün mü?" Başımı iki yana sallayarak Ethan'ı düşündüm. Dominic anahtarı yuvasına yerleştirdi. "Haydi içeri gel de seni ısıtalım." "Tanrı'ya şükür ki açıksın," dedim Dominic'in peşinden içeri girerken. "Siddle şu an tam bir hayalet şehir." Dominic hayırdercesine başını sallayıp kapıyı içeriden kilitledi. "Hayır, bugün açacağımı sanmıyorum. Ne de olsa bir günlük izin kullanabilirim. Ama birinin Pascal'ı kontrol etmesi gerekiyordu." "Pascal mı?" "Kedi," dedi Dominic. 6 yıldır buraya geliyorum ve bu kafede bir kedi olduğundan haberim yok mu yani?" Dominic sırıttı. "Huysuz ihtiyarın tekidir ama esmer bayanlardan hoşlanıyor." Kafenin sıcağında buzu çözülmeye başlayan yanaklarımın karıncalandığını hissettim. "Zaten vaktinin çoğunu yukarıda, tavan arasında geçiriyor," diye devam etti Dominic. "Tavan arası mı?" "Öyle büyük bir şey değil. Sadece malzemeleri sakladığımız bir depo. Mario, yani kafenin önceki sahibi, masasını orada tutuyormuş. Orayı stüdyo daireye dönüştürmeyi ve kafenin üst katında yaşamayı düşünüyorum." "Kulağa hoş bir hayat gibi geliyor," dedim. Çantamdaki telefonumun titrediğini fark ettiysem de aldırmadım. "Kafeyi yakın zamanda satın aldığını duydum. Bu doğru mu?" Dominic başını olumlu anlamda sallayarak beni onayladı. "Evet, ve 105 yaşına kadar borçlu olacağım. Yine de bu risk buna değer. Bu eski mekanı seviyorum. Gerçi bazı değişiklikler yapacağım. Öncelikle doğru düzgün bir tente, bir de öğle yemeği menüsüyle başlayacağım. Ve yeni bir de isim." "Öyle mi? Cafe Levanto'nun nesi var?" "Aslında bir şey yok," dedi Dominic. "Sadece bu yerle, buranın geçmişiyle bir bağı yok." "Peki ona ne isim vereceksin?" Dominic çelik bir sürahiye süt doldurarak onu yavaşça espresso makinesinin süt köpürtme çubuğuna itti. "Emin değilim. Belki iyi bir şey bulmamda bana yardımcı olabilirsin," diyerek göz kırptı. "Sen bir yazarsın, değil mi? Bir kelime ustası." Islığa benzer sesler eşliğinde buharı tüten sütten baloncuklar fışkırıyordu. "Hatırlıyor musun?" "Tabii, Herald gazetesi, değil mi?" "Doğru. Ama The New Yorker'da personel editörü olmamı umarak beni 4 yıllığına Yale'e gönderen anneme soracak olursan vasat bir yazarım." Ellerimi ısıtmak için birbirine sürttüm. "Ah haydi ama," dedi Dominic gülümseyerek. "Sence de kendine fazla yüklenmiyor musun? Eminim ailen seninle gurur duyuyordur, değil mi?" Omzumu silktim. "Yerel gazete için ıvır zıvır haberler yazıyorum. Aslında bugün de kar fırtınasını raporlayacağım. Pek de gerçek bir iş denemez." "Pekala, bilhassa ben bunun kulağa oldukça ilginç geldiğini ve saygın bir iş olduğunu düşünüyorum," dedi Dominic tezgaha yaslanarak. "Hiç şüphesiz 35 yaşında bir barmenden daha iyi. Her yıl şükran gününde aldığım yorumları bir hayal etsene." Alçak gönüllülüğü hoşuma gitmişti. "Bundan önce ne iş yapıyordun?" Dominic kafe ışıkları altında parlak ve pürüzsüz görünen espresso çekirdekleriyle doldurduğu el değirmeninden başını kaldırıp bana baktı. "Sadece peş peşe yanlış başlangıçlar," diye yanıtladı. "Hatalar kişiliği oluşturur," dedim. Dominic hemen cevap vermeyince onu incittiğimden endişe ettim. "Affedersin," diye ekledim. "Öyle demek istememiştim. Neden ağzımı açtım ki sanki?" "Umutsuz bir başarısız olduğumu mu?" dedi Dominic. "Sorun değil. Bu mekan kesinlikle iş hakkında aldığım en akıllıca karar değildi." Dudağımı ısırdım. "Hiç değilse gülümsüyor. Ama bir yıl içinde iflas etsem bile bundan pişmanlık duymayacağım," diye devam etti. Kafeye gururla göz gezdirerek. Bazen sadece riski göze almalısın. Bilhassa seni mutlu ettiği zamanlar. Bir iç çekti. 3 yıl önce buraya çalışmaya geldiğimde üniversiteden çıkar çıkmaz beni işe alan bir muhasebe şirketinden yeni kovulmuştum. O zamanlar neredeyse her şeye sahiptim. Makul bir maaşım, bir nişanlım, bir dairem ve Scruffless adında pug cinsi bir köpeğim vardı. Bir kahkaha patlatmamak için kendimi tuttum. Scruffless mı? Sorma dedi Dominic kederli bir gülümsemeyle. Onun köpeğiydi. Anlayışlı bir şekilde başımı salladım. İşimi kaybettiğim an beni terk etti. Köpeği de mi aldı? Köpeği de aldı dedi beyaz bir bezle krom espresso makinesini parlatarak. Hafiften gülümseyerek böylece sen de burada işe girdin öyle mi diye sordum. Evet barman olarak diye yanıt verdi Dominic. Sadece geçici bir iş olacaktı. Ama sonra bu işi ne kadar sevdiğimi fark ettim. Ellerimi kahve tervesine bulamak, mükemmel köpüğü seramik fincanlara doldurmak son derece hoşuma gidiyordu. Ne şirkette geçirdiğim uzun saatleri ne de yoğun hesapları özlüyordum. Kahve yapmak her nasılsa terapi gibiydi. Kulağa garip geliyor ama buna ihtiyacım vardı ve Mario işi satmaya teklif ettiğinde ailemin uyarılarına rağmen bu fırsata balıklama atladım. Gülümsedim. Pekala, öyleyse şanslısın. İşinden nefret eden kaç insan olduğunu biliyor musun? Dominic elinde bir kutu kuru kedi mamasıyla tezgahın üzerinden atlayarak kapının yanındaki beyaz bir tabağa bolca mama döktü. Pascal diye seslendi. Gel buraya kedicik. Çok geçmeden fazla kilolu siyah beyaz bir kedi göründü. Yemeğinin başına oturmadan önce beni dikkatle süzdü. Sana bir şey hazırlayayım mı diye sordu Dominic. Kocaman espresso makinesinin yanına dönerek. Kafedeki tek müşteri olmayı komik bulmuştum. Tiyatroda perde açılmadan önce sahne arkasında olmak gibi bir şeydi bu. Ah, benim için bir şey yapmak zorunda değilsin dedim. Dominic'in kahve öğütücünün başına geçmesiyle birlikte kafe, makinenin huzur veren uğultulu sesiyle doldu. Israr ediyorum. Sırıttım, pekala. Hiç dert değil dedi. Kendime cappuccino yapıyorum. Sen sıcak çikolata seviyorsun, değil mi? Hatırlıyor musun? Elbette hatırlıyorum dedi Dominic. Seni hep üzerine tarçın serperken görüyordum. Kakaoya biraz baharat karıştırmamı ister misin? Sana Meksika sıcak çikolatası yapabilirim. Gerçekten çok seversin. Evet, teşekkür ederim. Dominic kakao tozu kutusunu almak için arkasını döndü. Burnumu sokmak istemem dedi. Ama kocan neden diyerek durakladı. O senin kocan değil mi? Evet dedim. İyi diye devam etti. Neden her sıcak çikolata ısmarlayışında senin üzerine geliyor? Yeniden sırıttım. Herhalde benimle dalga geçtiğini duydun değil mi? Dominic evet dercesine başını salladı. Omzumu siktim. Siddle'ın en büyük kahve züppesiyle evliyim. Ethan Siddle'da doğmuş ve tüm hayatını burada geçirmişti. Espresso kültürüyle büyümüştü ve onun kahveye olan aşkını paylaşmayan ya da daha kötüsü, espresso'ya espresso diyen herkese kuşkuyla yaklaşıyordu. Evimizde 11 adet kahve demleme aparatı, 19. yüzyıl İtalya'sından kalma süzgeçli bir kahve ibriği, 2 geleneksel kahve makinesi ve birçok insanın arabasından daha pahalı olan bir espresso makinesi vardı. Yani seni değiştirmeye mi çalışıyor? Evet dedim. Ethan kahveye neden alışamadığımı hiç anlamıyor. Dominic bana ağzına kadar dolu ve tarçınlı köpük kremayla ustaca süslenmiş kuplu bir bardak uzattı. Senin için dedi sırıtarak. Ayrıca sıcak çikolata erbabı olmanın utanılacak bir şey olduğunu hiç sanmıyorum. Bir ağız dolusu köpük kremayı höpürdeterek içip gülümsedim. Bu dediğin hoşuma gitti dedim kakao erbabı. Pascal yeniden üst kata çıkmadan önce mırıldayarak ayaklarımın etrafında gezindi. Kafenin diğer ucundaki eski tuğla şömineye göz gezdirdim. Sıvası yer yer dökülmüştü. Fakat şöminenin hemen yukarısındaki boyalı bir çini dikkatimi çekti. Daha iyi görebilmek için gözlerimi kıssam da fil dişi rengi levhada resmedilen şeyi seçemiyordum. Kafeyi bunca zaman ziyaret edip daha önce onu hiç fark etmemiş olmam garipti. Bir sonraki gelişimde onu daha yakından incelemeyi aklımın bir köşesine not ettim. Bu iyi bir girişim olmasa ne çıkar ki dedim. Burası şehrin en havalı kafesi. Dominic küçük odaya göz gezdirerek başını olumlu anlamda salladı. Bu özel bir bina öyle değil mi diye sordu gülümseyerek. Aslında birilerinin burayı yıkıp bir Starbucks'a dönüştürmemiş olması çok şaşırtıcı. Gülümseyerek saatime baktım. Pekala dedim. Nasıl da vaktini aldım. Dışarı çıkıp havaya meydan okusam iyi olacak. Benden hikaye bekleyen bir editörüm var. Ne tarafa gidiyorsun? Alaskan yolu üzerindeki Herald binasına diye yanıtladım. Tabii gidebilirsem. Ben de seninle yürüyeyim dedi Dominik biraz mahcup bir şekilde. Hiç değilse bir taksi bulana kadar. Çok isterim dedim ve birlikte karlı caddelerin yolunu tuttuk. Dışarıda kopan fırtınaya rağmen haber odasında sanki termometre 20 dereceyi gösteriyormuş gibi bir koşuşturma hakimdi. Gerçi bu beni hiç şaşırtmamıştı. Gazete muhabirleri işten çok nadir kaytarırlardı. İşine bağlılık onların kanında vardı ve bu yüzden bu iş için biçilmiş kaftan olup olmadığımı merak ediyordum. Mayıs ayından beri çok şey değişmişti. O olay olduğundan beri işim için gereken niteliklere hala sahip olup olmadığımı merak ediyordum. İşte buradasın. Sesin geldiği tarafa döndüğümde açık ofisime doğru yaklaşan AB'yi gördüm. AB gazetenin araştırma editörüydü ve ona hemen ısınmamı sağlayan bir mizah anlayışı vardı. Herald'daki ilk günümde ilk personel toplantısından sonra yanıma gelmiş ve gözlerimin içine bakarak ''Senden hoşlandım, sivri burunlu ayakkabılar giymiyorsun'' demişti. Ardından masamın etrafındaki havayı koklamış ''Ama sigara içiyorsun öyle mi?'' diye sormuştu. ''Hayır'' diye yanıtlamıştım biraz afallayarak. ''Güzel'' demişti AB. Yüzünden anladığım kadarıyla arkadaşlık testinden geçmiştim. Ben AB. İşte o an hemen arkadaş olacağımızı anlamıştım. AB herhangi bir şey ya da herhangi biri hakkında bulunması güç şeyleri bulmakta oldukça becerikliydi. Örneğin bir önceki belediye başkanının kızının saç rengi ya da Marion Caddesi'ndeki artık olmayan bir restoranda 1983 yılında servis edilen çorbanın adı gibi. Siz söylerdiniz, AB bulurdu. Son birkaç ayda birçok kez son teslim tarihinde iyi bir makale oluşturmak için materyal eksikliği çektiğimde imdadıma koşmuştu. Frank seni arıyor dedi bilmiş bir gülümsemeyle. Alnımı ovuşturdum. Peki kalemimi çiğniyor mu? Evet diye yanıtladı AB. Alarm verebilirsin. Sanırım çiğnenen bir kalem gördüm. Harika dedim. Bölmemin duvarları üzerinden görünmemek için sandalyemde büzülerek. AB de ben de kalemini çiğnediği vakitler Frank ile ters gitmemiz gerektiğini anlıyorduk. Bu ateş püsküren bir editörle karşı karşıya olduğumuzun bir işaretiydi. Ne istediğini biliyor musun diye sordu AB misafir sandalyeme gömülerek. Bilgisayarımı açıp yavaşça aydınlanan monitörümde beliren ve Ethan ile birlikte 3 yıl önce Meksika'da çektirdiğimiz fotoğrafa baktım. Ne kadar mutlu görünüyoruz. Bir iç çekerek AB'den yana döndüm. Frank fırtına hakkında bir yazı yazmamı istiyor. AB omzunu silkti. Öyle mi? Bu bana o kadar da büyük bir iş gibi görünmedi. Aynen öyle dedim. Bunun hiçbir önemli tarafı yok. Havayla ilgili bir makale yazamazsın. Yani iyi bir şey yazamazsın. Masamdaki dağınık kağıtları toplayıp düzenli bir yığın kağıdın üzerine yerleştirerek başımı iki yana salladım. Bilmiyorum Epps. Belki de sorun bende. Son zamanlarda hiçbir hikayenin beni heyecanlandırabileceğini sanmıyorum. Tatlım, öyleyse biraz inzivaya çekil dedi AB. Sana birkaç gün izin vermesi için Frank ile konuşmamı ister misin? Biliyorsun, o günden beri gerçekten hiç dinlenmedin. Duraklayarak belki de az sonra söyleyecekleri için izin almak istercesine yüzümü inceledi. Yani hastanede yattığından beri. Ayrıca benim aksime senin iş güvencen var tatlım. Ne de olsa sen bir Kensington'sın. İstediğin gibi borunu öttürebilirsin. Masamdaki bir basın bildirisini top haline getirip AB'ye doğru fırlatarak sırıttım. Çok güzel dedim. Bir Kensington ile evli olabilirim ama bir Kensington değilim. Ethan'ın ailesi ülkedeki son aile şirketi gazetelerinden biri olan gazetenin sahibiydi. Ethan ile tanışmadan önce gazetede Claire Aldrich adıyla yazdığımda ismimi değiştirmek profesyonel açıdan mantıklı gelmemişti. Üstelik bu durumun Ethan'ın geleneklerine oldukça bağlı olan anne babasında yani Glenda ile Edward Kensington'da bıraktığı izlenim epey hoşuma gidiyordu. İkisi de gazetenin hissedarlarıydı ve işleri uzaktan idare ediyorlar, günlük işleri ise Ethan'a bırakıyorlardı. Çünkü kız kardeşi Leslie programı sosyal aktivitelerle ve salon randevularıyla dolup taştığından gerçek bir işte tutunmakla ilgilenmiyordu. Gazetenin saygıdeğer yazı işleri müdürü olan büyük babası Warren ise 80'li yaşlarında olduğundan ve sağlığı iyi olmadığından dolayı artık daha az uğruyordu. Fakat adı gazete künyesinin en üstünde yer alıyordu. Gazete, Ethan'ın büyük babası tarafından yüzyılın başında kurulmuş bir aile kurumuydu. Eğer olursa gelecekteki çocuklarımız da dahil tüm Kensington'ların bu kurumda görev alması umulurdu. Pekala diye devam etti Abby. Ben yine de Kensington kozunu kullanıp biraz izin alman gerektiğini düşünüyorum. Zor bir yıl oldu. Neden kendine dinlenip toparlanman için biraz zaman vermiyorsun? Başkaları geçmişten söz açtığında bir an önce konuyu değiştirmeme rağmen Abby yaptığında bundan rahatsız olmuyordum. Teşekkürler dedim başımı olumlu anlamda sallayarak. Ama ben iyiyim gerçekten. Başımı kaldırdığımda bölmenin üzerinden başını uzatmış olan ve ağzındaki kalemi sıkıca tutan Frank'in yüzüyle karşılaştım. İşte buradasın dedi, sesindeki aceleyi duyabiliyordum. Anlatacak bir şeyler var mı? Başımı sağa yatırarak kalemlerin hala zehirlenmeye sebep olan cinsten kurşun içerip içermediğini merak ettim. Belki de bu Frank'in hafif sinirli davranışlarını açıklayabilirdim. Anlatacak derken, hikaye hakkında... ''Aa evet'' dedim. ''Ben de tam şey, AB ile onun hakkında konuşuyordum.'' ''Güzel'' dedi Frank, kalemi kulağının arkasına yerleştirerek. ''Eğer yapabilirsen bu öğleden sonrasına kadar bana son durumu bildir.'' ''Tamam'' dedim başımı olumlu anlamda sallayarak. Frank arkasını dönüp ofisine doğru yürürken. AB'den yana döndüm. ''İmdat!'' AB ellerini kucağında kenetledi. ''Yani kar fırtınası hakkında bir hikaye, öyle mi?'' ''Evet.'' Biraz izne ayrılmakla ilgili söylediklerimi hatırlıyor musun? Bunu yapmayacağım. Abby anladığını belirtircesine başını salladı. Pekala öyleyse, haydi işe koyulalım. Röportaj yapmaya başladın mı? Hayır dercesine başımı salladım. Çıkış noktan nedir? Öyle bir şeyim yok. Bozguna uğramış bir şekilde iç çektim. Sonra Frank'in 1933'teki fırtına hakkında söylediklerini hatırladım. Frank bu yazıya Birdland kışı başlığını atmak istiyor. Birdland neyi? Dikkatimi toplamaya çalıştım. Kışı. Sanırım meteoroloji uzmanlarının mevsimsiz görülen soğuk hava olaylarına verdikleri isimmiş. Frank 1933 yılında aynı tarihte kopan benzer bir fırtına ile ilgili bir şeyler söylemişti. Resmen şehri felce uğratmış. Abby sandalyesinde doğruldu. Şaka yapıyorsun. Omzumu silktim. Frank'in fırtınanın anlamlı bir şekilde dönüş yaptığıyla ilgili çılgınca fikirleri var. Benden fırtına öncesi ve sonrasına dair bir makale hazırlamamı istiyor. Buna inanabiliyor musun? Hava durumuyla ilgili bir makale. Bundan daha sıkıcı bir iş hayal edemiyorum. Abby başını iki yana salladı. Sıkıcı mı? Claire ciddi olamazsın. Bu çok iyi. 1933'teki fırtınada yaşananları araştırmaya başladın mı? Başımı iki yana salladım. Abby doğrusunu istersen sanırım bu hikayeyi araştırmaktansa gidip tuvaleti temizlemeyi tercih ederim. Başım dertte. Anlaşıldı dedi Abby. Bana bir saat ver ve de sana güzel bir şeyler bulayım. Biliyorsun arşivleri karıştırmak için bahaneleri seviyorum. Abby oldukça istekli görünüyordu. 1930'lu yıllar ve büyük buhran iyi bir şeyler bulacağımdan eminim. Omzumu siktim. Umarım öyle olur. Abby ayağa kalkarak bana güven verircesine başını salladı. Sen pet thai, dipnot, içine çeşitli soslar, sebzeler ve etler katılan pirinç makarnası ile yapılan bir Tayland yemeği. Siparişi ver, öğle vakti dönerim. Denerim dedim başımı koridora uzatarak. Bu havada sipariş teslim edeceklerinden emin değilim. Onlara %40 bahşiş vereceğini söyle dedi Abby. İyi bir araştırma pet thai yemeği gerektirir. Yarım saat sonra Ethan'ı görmek için uğradığımda haber odasının diğer tarafında bulunan ofisini kilitli buldum. Kapısını tıklatırken onun karısından çok bir çalışanı gibi hissetmeye başladığımı fark ettim. Son birkaç aydır yatağımızın dışında paylaştığımız çok az şey vardı. Selam Claire dedi Ethan'ın asistanı Tracy. Birkaç adım ilerideki masasında oturuyordu. Ardından başıyla Ethan'ın kapısını işaret etti. Onu az önce kaçırdın. Üzgünüm. Önce bir toplantısı, sonra da öğle yemeği görüşmesi var. Ah dedim zorla gülümseyerek. Kiminle? Tracy huzursuz bir şekilde birkaç saniye durakladı. Sanırım sokağın aşağısındaki yeni İtalyan restoranında Cassandra'ya eşlik edeceğini söylemiştim. Bu havada mı? Restoran açık mı? Özellikle Cassandra için açtılar dedi Tracy. Sesinde hafif bir öfke seziliyordu. Biliyorsun eleştiri yazısı yazıyor. Tracy'nin şeker kasesinden bir şekerleme alıp ambalajını yakındaki bir çöp kovasına fırlattım. Ve Ethan da ek iş olarak yemek eleştirmeni asistanlığı yapıyor. Öyle mi? Tracy omzunu sikti. Cassandra Gnocchi. Dipnot, patatesi yapılan bir çeşit İtalyan yemeği ile ilgili bir şeyler söylemişti. Gnocchi. Evet dercesine başını salladı. Ethan o yemekten nefret eder. Tracy bana halden anlayan bir bakış attı. Normalde bir gazetenin şef editörünün bir yemeği tatmak için yemek eleştirmenine eşlik etmesi son derece anlaşılır bir şeydi. Ancak Tracy de ben de gerçeği biliyorduk. Tam da şu an kocam eski sevgilisiyle öğle yemeği yiyordu. Teşekkürler dedim kendimi toparlayarak. Ona sonra uğrarım. Son zamanlara kadar gazetenin yemek eleştirmeni ve Ethan'ın eski kız arkadaşı olan Cassandra'nın 3 kapı uzaklıkta çalışıyor olması, sık sık çıktığı öğle ile akşam yemeği gezintilerine Ethan'ı da dahil etmekten zevk alması beni rahatsız etmemişti. Fakat şu günlerde endişelenmeden edemiyordum. Uzun boylu ve sarışın, yani bende olmayan her şeye sahip olan Cassandra, Ethan ile tanışmamdan birkaç ay önce yaşadıkları ayrılıktan beri kimseyle ciddi şekilde flört etmemiştim. Ve gazete çalışanları arasında dönen söylentilere göre Ethan'ı hiç unutmamıştım. Cassandra'nın boş masasının önünden geçerken gergin bir şekilde evlilik yüzüğümü çekiştirdim. Sipariş ettiğim yemek öğle vaktinde geldiğinde şapkası karla kaplanmış kuryenin eline 20 dolarlık bir bahşiş tutuşturdum. Teşekkürler bayan diyerek kapıya doğru yürürken az kalsın AB'ye çarpıyordu. Tay kokusu alıyorum diye bağırdı AB sıkıca tuttuğu kalın bir dosyayla. Üzerine yer fıstığı sosu dökülmüş tay kutusunu açtığımda havayı tatlı bir koku doldurdu. Bir mi yoksa iki tane mi yersin? İki dedi AB ardından yere oturup dosyayı açarak içindeki kağıtları halının üzerine yaymaya başladı. Araştırma yapmak karnımı acıktırıyor. Neler bulduğumu görene kadar bekle. AB'ye bir tabak uzatarak onun yanına yere oturdum. İşte dedi ve 7 Mayıs 1933 tarihli bir gazete küpürünün fotokopisini bana uzattı. Şunu oku. Makalenin ilk birkaç paragrafını hızlıca göz gezdirsem de dikkatimi çeken bir şey olmadı. Bu sadece haftalık polis merkezindeki kayıt defterinin bir özeti dedim. Tutuklanan kaçaklar, küçük çaplı soygunlar, gözden kaçırdığım bir şey mi var? Evet dedi AB yemeğinden bir ısırık almadan önce. Sonra da paragrafın biraz aşağısını işaret etti. Kar yağışı Prens George'un ziyaretine engel oldu. Gerçekten mi? Seni heyecanlandıran şey sersem bir kraliyet mensubunun ziyareti mi? Pekala, ilginç olan bunun ardındaki hikaye dedi AB bana bir başka gazete küpürünü uzatarak. Anlaşılan Siddle'dan bir kadınla flört ediyormuş. Eğer fırtına çıkmasaydı Siddle ilk prensesine sahip olabilirdi. Suratımı astım. Anlaşılan kraliyet hikayelerini sevmiyorsun. Eps, herkes Diana aşkıyla yanıp tutuşurken bile Diana'ya hayran değildim dedim. Yarısı dolu tabağımı masama bırakıp bir iç çekerek. Başka bir şey olmalı. Haber küpürlerini tekrar elime alıp herhangi bir şey bulmak umuduyla isteksizce okumaya başlamıştım ki gözlerim bir habere takılıp kaldı. 3 yaşındaki Daniel Ray'in 2 Mayıs sabahı Siddle'daki evinde kaybolduğu bildirildi. Kaçtığından şüpheleniliyor. Üzücü dedi AB. Tam da kar fırtınasının olduğu gün. Başımı sallayarak onayladım. Kız kardeşimin 3 yaşında bir çocuğu var. O yaştaki çocuklar evden kaçmaz. Yani kaçırıldığını mı düşünüyorsun diye sordu AB. Habere yakından bakmak için eğilmiştim. Pekala, mantıklı gelen tek şey bu diyerek ayağa kalkıp masama geçtim. Ama bakalım neler bulabileceğiz. Çocuğun adını arşiv veri tabanına girdiğimde birçok sonuçla karşılaştım. İlk sonuca tıklayıp daha fazla ayrıntı öğrenmek amacıyla sayfaya hızla göz gezdirdim. Çocuğun annesinin adı Vera Ray'dı. Yazanları hızlıca okuduktan sonra AB'den yana döndüm. Annesi işten eve döndüğünde çocuk kayıpmış dedim. Oyuncak ayısını karların üzerinde bulmuş. Elimi kalbimin üzerine yerleştirdim. Tanrım ne kadar içler acısı. AB bana katıldığını belirtircesine başını salladı. Sence onu bulmuşlar mıdır? Bilmiyorum dedim diğer makalelere tıklayarak. Burada herhangi bir sonuç görünmüyor. Abby sırtını dosya dolabımın yanındaki duvara yasladı. Peki ya annesi? Kadının adını bilgisayara girip çıkan ilk sonuca tıkladım. Bak dedim, adı birçok polis raporunda geçiyor. Yazının hepsini seçerek koridorun aşağısındaki yazıcıya yolladım. Ardından tekrar çocuğun adını girerek çıkan makalelerden birini daha yakından inceledim. Bunların hepsi Seattle Post Intelligencer'dan, Herald'dan değil. Bu haberle ilgili hiçbir şey yazmadık mı? Abby makale listesini gözden geçirdi. Tuhaf, yazmamışız gibi görünüyor dedi. Harold bu hikayeyi tamamen gözden kaçırmış olmalı. Bir başka linke tıkladığımda makaleyle birlikte sarı saçlı, tombul yanaklı küçük çocuğun bir fotoğrafı belirdi. İri yuvarlak gözleri doğruca bana bakıyordu. O tanıdık sancıyı hissederek karnımı tuttum ve gözlerimi sımsıkı kapattım. Claire diye fısıldadı Abby. İyi misin? Bu çocuğa ne olduğunu bulduğumda iyi olacağım dedim Abby'ye. Hatta kendime bile açıklayamıyordum. Ama bu çocuk da 1933 yılındaki küçük Daniel Ray'de kalbime hitap eden bir şey vardı. Abby gülümsedi. Sanırım hikayeni buldun değil mi? Evet dedim. Gözlerimi bilgisayar ekranından ayırmaksızın.